Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Şeyh Şamil 2. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Genel koordinatör Mehmet Köseoğlu. Eser Tarık Mümtaz Göztepe. Yayını hazırlayanlar Niyazi Hancı İslam Gelici. Program yönetmeni Hüseyin Aydemir. Seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Vatanları Kafkasya'yı zalim Rus askerlerine karşı müdafaa eden yiğit Müslüman halkın imamı, Dağıstan aslanı Şeyh Şamil, cesur bir muharip olduğu kadar aynı zamanda da alim ve evliya bir zattı. Emri altındaki mücahitleri basiretle idare etmekte ve Rus ordusuna kan kusturmaktadır. İmam Şamil cesur bir mücahit olduğunu işittiği Hacı Murad'ı yanına davet eder. Fakat haber daha ulaşamadan Ruslar Hacı Murad'ı tuzağa düşürüp yakalar ve Sibirya'ya sürgüne gönderirler. Hacı Murad yolda uçurumdan atlar. Daha sonra bir dağlı tarafından kurtarılan Hacı Murad, Şeyh Şamil'e katılmak gayesiyle bir mektup gönderir.
Sana bir mektup.
Mektup mu? Kimden? Yoksa yine bizi parayla makamla kandırmak isteyen çardan olmasın?
Hayır. Az önce bir dağ köylüsü getirdi. Sana vermemiş olaydı.
Allah Allah. Ver bakalım kimdenmiş.
Ya Rabbi. Olamaz. Mümkün değil.
Hayrola ya imam. Mektupta kötü şeyler mi yazılı?
Mektup. Mektup Hacı Murat'tan.
Hacı Murat'tan mı? Ama onun öldüğünü duymuştuk. Sibirya'ya giderken kendisini uçurumdan aşağı attı demişlerdi. Demek ki ölmemiş.
Yaşıyormuş. Vidda köyündeymiş. Dinleyin. Şanlı ve şerefli, şöhreti dünyalara sığmayan büyük imam Şamil'e, şu anda yersiz yurtsuz, başıboş olan Hacı Murat'tan selam olsun. Kolumdaki gücü ve yüreğimdeki sönmez öcü senin emrine veriyorum. Şimdi senin emrinde kılıç sallamak üzere yanına gelirsem beni kabul eder ve kuvvetimi tecrübe etmek ister misin?
Zavallı delikanlı.
Ya İman, mektuba ne cevap vereceksiniz?
Yazın, cevabımdır. Gel yanımıza. Seni bağrımıza basmaya daima hazırız. Bizim için her vakit hoş geldin, safa geldin. Cesur ve kahraman Hacı Murat. Allah'ın selamı üzerine olsun.
Yiğitler giydi Hacı Murat'ın İmam Şamil'e katılmasıyla mücahit ordusu iyice güçlenmişti. Artık hiçbir mani tanımıyordu. Şamil'in bütün istediği kendi topraklarında dinlerine bağlı olarak hür yaşamaktı. 19. yüzyılın başlarında Kafkasya'da kahramanlar bir tarih yazdırıyordu. Başlarında İmam Şamil'in bulunduğu yiğit kumandanlar, Şamil'in oğlu Gazi Muhammed, Hacı Murat, Taşo Hacı, Ali Bey, Şuayb Molla, Nur Muhammed, Habet Muhammed ve daha nice kahramanlar Rus çarının gözde komutanlarını, generallerini, hatta prenslerini 300-500 atlıyla bozguna uğratarak tarihe geçtiler. Hele İmam Şamil'in gözde kumandanı Şuayb Molla. Rus generali Grady'yi ağır bir hezimete uğratan Dağıstan savaşlarının parlak yıldızlarından Şuayb Molla'nın şehadeti İmam Şamil'i çok derinden yaralamıştı. Bu esnada Çar Nikola da boş durmuyordu.
Kafkas Umumi Valisi ve Rus orduları başkomutanı General Kont Voroskov geldi Çar Hazretleri.
Gelsin.
Beni emretmişsiniz Çar Hazretleri.
Gelin Kont Voroskov. Yanıma gelin. Kont, sizden çok önemli bir vazife yüklenmenizi istiyorum.
Emredersiniz Çar Hazretleri.
Kafkasya Kont. Bir tek Kafkasya direniyor. Hem de başlarında Şamil adında bir isyancı. Bir avuç dağlı, koca Rus imparatorluğuna ve bana yıllardır direniyor.
Biliyorum efendim.
En değerli komutanlarımı, on binleri geçen ordularımı perişan ettiler. Yendiler, ağır hezimetlere uğrattılar. Artık bu işe bir nihayet vermek istiyorum.
Emredin, yakıp yıkayım efendim.
Şamil korkunç bir adam. Bir savaş dahisi o. Maluk generaller anlattı. Sanki ne taraftan saldıracağımızı biliyormuş gibi tedbirleri zamanında alıyor ve koca düzenli ordumuzu bir avuç çetesiyle hüsrana uğratıyor.
Şamil'in şöhretini işittim Çar Hazretleri.
Bu devletimiz için artık bir şeref meselesi olmuştur Kont Voroskop.
Doğru efendim.
İşgalimiz ve hakimiyetimiz altında olan diğer ülkelerde de ufak ufak kıpırdanma hareketleri başladı. Onlar da Şamil gibi direnmeye kalkarlarsa hepsiyle baş etmemiz imkan hariçtir.
Haklısınız efendim.
Bu yüzden Kafkasya'nın işgali ve Şamil'in ölü veya diri olarak yakalanması vazifesini size veriyorum Kont Voroskop.
Baş üstüne efendim.
Siz değerli bir generalimsiniz. Hem askerler hem de subaylar size hayrandır.
Teveccühünüz Çar Hazretleri.
Size büyük selahiyet veriyorum Kont Voroskop. Bu harekat için gerekiyorsa 500 bin kişilik Rus ordusunun tamamını emrinize verebilirim. Tek isteğim Kafkasya'nın dizlerimin önünde boyun eğmesi ve bize çok pahalıya mal olan binlerce askerimizin ölümüne sebep olan Şamil'in ölü veya diri yakalanması.
Derhal Çar Hazretleri, emriniz yerine getirilecektir. 15 gün sonra Kafkasya harekatına başlayacağım.
Çok iyi. Bunun için kaç asker alacaksınız bu harekatta?
İlk safhada 50 bin efendim.
Göreyim sizi Kont Voroskop.
Değerli naiplerim, yediği tokatlardan uslanmayan Rus çarı Nikola, şimdi de üzerimize 50 bin kişilik seçme bir ordu gönderiyormuş.
Onların da sonu hüsranla biter.
Başlarındaki komutan kimmiş ey Şamil?
Kont Voroskop adında biri Hacı Murat. Tırnakları boyalı, saçları kıvırcık bir salon generali.
Adını duymuşluğum vardır Seyit Şamil. Anlaşılan çar bu işi haysiyet meselesi yaptı. Çünkü bizden başka işgal etmediği, boyun eğdirmediği ülke kalmadı.
Rus askerlerini öldürmek bir şey değil de vatanımız mezarlığa döndü. Anlaşılan bu sefer de yine Rus askerlerine mezar olacak topraklarımız.
Bundan hiç şüphen olmasın oğlum. Allahü Teala'nın izniyle öyle olacak yine. Rus generali Kont Voroskop'un niyeti önce Çeçenistan'ı zapt etmek. Bunun için de mutlaka Çeçenistan ormanlarından geçmek mecburiyetinde kalacaktır. Şimdilik size hat taktiği vermiyorum. Kont harekatı başlattıktan sonra ne şekilde hareket edeceğimizi söyleyeceğim. Sizlerden istediğim askerlerimizi hemen talime almanızdır.
Kont Hazretleri, bir aydır bu kaledeyiz. Şamil'e saldırmak için ne bekliyoruz?
General, bundan önceki harekatların hepsi başarısız kaldı. Sebep? Çünkü acele edilmişti. Şamil'i küçümsemeyin. O bence okula gitmemiş bir kurmay subay. Yaşanan şartlar onu büyük bir harp dehası yapmış. Bu yüzden uygun zaman ve zeminde çarpışacağız onunla.
Ama hep kaledeyiz. Hiç dışarı çıkmadık ki. Küçük saldırılarda da bulunmadık.
Tedbir general, tedbir. Bu savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu yüzden bir aydır civar köylerden erzak ve zahire toplamaya çalışıyoruz.
Fakat köylünün elinde erzak yok ki Kont Hazretleri. İşin garip tarafı tarlalarda da yok.
Ne yani? Şamil buğdaylarla arpaları oturup yemedi ya.
Yemedi ama hepsini yok etmiş Kont Hazretleri. Köylülerden öğrendi. Ne kadar arpa, buğday başağı varsa bir gecede yaktırmış.
Değerli naiplerim, Kont Voroskop üzerimize gelmeye başlamıştır. Kaledeki casuslar vasıtasıyla harekat planını öğrendim. Önce şunu söyleyeyim. Çar'ın bu seferki askeri kuvveti 50.000 kişi. Bizse 10.000 kişiyiz. Yani her 5 askere karşı bir dağlı asker. Her zaman olduğu gibi Hacı Murat, Taşo Hacı, oğlum Gazi Muhammed yine gerilla savaşı yapacaklar. Rusları umulmadık noktalarda vurup kaçacak, zayiat verdirecek, cephanelerini ateşe verecek ve böylece askerin moralini, savaşma gücünü bozacaktır. Allahü Teala bizimledir. Kont'un ilk hedefi Andik Kalesi olacaktır. Yolunun üzerindeki bu kaleyi fethetmek zorundadır. Bu sebeple yaptığım ilk planı açıklıyorum size.
Örtenler, aptallar, karşınızdaki küçücük bir kaleyi bile alamadınız daha. Bize karşı direniyorlar kontum. Bir direnecekler ne sanmıştın general? Kuzu kuzu gelip alın mı diyeceklerdi?
Merak etmeyin efendim. Akşama kadar kale elimize geçer.
15 gündür buradayız. Hala Andik Kalesi'ne teslim alamadık.
Kale teslim alınmıştır Kont Hazretleri. Askerlerimiz şu anda kalenin içinde. Bakın bayrağımız bile göndere çekildi. İçeri girelim mi?
Girelim general. 15 gündür direnen, bize dünyanın cephanesini yaktıran şu kaleyi çok merak ediyorum.
Sanırım bu kalede Şamil kuvvetlerinin büyük bir kısmı bulunuyordu.
Hiç teslim alınan Şamil askeri var mı?
Bir tek esir alındı efendim. Diğerlerinin hepsi ölmüş.
Cesetleri saydırdınız mı?
Emir verdim. Birazdan öğreniriz efendim.
General, bir haberciyi derhal Çar'a gönderin. Ve ilk zaferimizi bildirin. Şöyle yazın. Andik Kalesi Rus askerlerinin fedakarane ve cesaretle yaptığı korkunç bir savaştan sonra ele geçirilmiştir. Bu çarpışmada Şamil kuvvetlerinden ne kadar ölü varsa onu yazarsınız artık.
Emredersiniz Kont Hazretleri.
Kumandanım.
Evet.
Efendim, ölü sayısını vermek istiyorum.
Söyle bakalım çavuş. Kaç bin ölü saydınız bu kalede?
Sadece 3 efendim.
3000 mi?
3 kişi. Bulabildiğimiz ceset sayısı sadece 3 bağlı askere ait. Bir de yaralı bir asker buldum.
Siz şaşırmışsınız. Saçmalıyorsunuz. Burada koca bir savaş yapıldı. 20.000 askerim geceli gündüzlü 15 gün bu kaleyi topa tuttu. Ve sen 3 ölü var diyorsun.
Ama bulabildiğimiz bütün ceset bu kadar efendim.
Hayır olamaz, inanmam. Çabuk beni esirin yanına götürün.
Şu duvarın dibinde efendim. Gelin.
Sen. Sana sesleniyorum asi. Başını kaldır.
Ne var? Ne istiyorsunuz?
Siz bu kalede kaç kişiydiniz?
50 kişi.
Ne? 50 kişi mi? Olamaz, sen benimle alay mı ediyorsun?
Çok değil mi? İmam Şamil de söylemişti. Bu Moskov ordusuna 50 kişi bile çok demiştim.
Terbiyesizlik etme dağlı. Sana sorulanlara cevap ver.
Yani siz şimdi bu kaleyi 15 gün müddetle sadece 50 kişiyle mi korudunuz?
Evet öyle.
Peki ya geriye kalan arkadaşların nerede? 3 kişi ölmüş, bir de sen esirsin. Geriye kalan 46 kişi nerede?
Çoktan Şamil'in karargahına gitmişlerdir bile.
İnanmıyorum. İnanamıyorum. 50 kişi. Ben 20.000 kişilik ordumla geceli gündüzlü 15 gün bu kaleyi topa tuttum. Binlerce mermi yaktım. Oysa kalede sadece 50 kişi varmış. Ve kaleyi teslim aldığımda 3 ölü, bir de esir buluyorum.
Ben de mahsus esir oldum Moskov generali, biliyor musun?
Mahsus mu esir oldun? Neden peki?
Kaleyi 50 kişiyle koruduğunuzu sana söylemek için.
Öldürün, vurun, mahvedin şu dağlıyı. Yüzünü bile görmek istemiyorum.
Kont Hazretleri, affedersiniz.
Ne var general?
Bu esiri öldüreceğinize konuştursak daha iyi olmaz mıydı?
Konuşturmak mı?
Boşuna, konuşturamazsınız beni.
O zaman parça parça eder, öldürürüm seni.
Tamam, öldür o zaman.
Ne biçim adamsın sen be? Ölümden korkmaz mısınız siz?
Hayır, korkmayız.
Neden?
Çünkü ölüm bize şehitlik mertebesi bahşeder.
Şamil'in savaş taktiği can düşmanı Rusları bile şaşırtıyordu. 50 kişilik askerle koca bir kaleyi 20 bin düşmana karşı 15 gün savunmak, böylece Rusların ilerlemesini geciktiren bu muhteşem zeka kolay kolay sayısı 50 binleri, 60 binleri bulan düşman ordularına yenilmezdi. Ve yenilmedi de. Şamil'in birbirinden eşsiz kumandanları emirlerindeki 500 bin kişilik kuvvetlerle koca Rus ordusunu ummadık yer ve zamanlarda vurdular. Ruslara bu savaş çok pahalıya mal olmuştu. Doğru dürüst savaşmadan binlerce ölü, on binlerce yaralı ve yüz binlerce de esir bıraktılar Gür Kafkasya topraklarında. Esirler içinde yüksek rütbeli subaylar bile vardı.
Ya Şamil, esir Rus askerleri arasında bir de general var.
General mi?
Evet. Seninle de görüşmek istiyorum.
Gelsin görüşelim. Dikkat edin, rütbesine saygı gösterin. Misafir muamelesi yapın kendisine.
Zaten öyle yaptık. Ayrı bir çadırda ağırladık kendisini.
Peki Taşvacı. Bu savaştan da Allah'ın yardımıyla yüzümüzün akıyla çıktık değerli naiplerim.
Esir generali getirdim ya imam.
Yanıma gelin.
Çar sarayında korkulu bir gölge gibi ada dolaşan Şeyh Şamil siz misiniz?
İmam Şamil de derler bana general. Beni neden görmek istediniz?
İmam Şamil, ordumuzun yıllardır sizinle yaptığı bütün savaşlara katıldım. Bir seferinde kolumdan yara bile aldım. Merak ettiğim şu İmam Şamil. Bir avuç kuvvetli. Bizse size her saldırdığımızda sizden kat kat üstün kuvvetlere sahiptir.
Nasıl oldu da sizleri mağlup ettik? Bunu mu soracaksınız general?
Evet efendim. Hele bu son seferimizde 60 bine yakın askerimiz vardı. Toplarımız, tüfeklerimiz tam tesisatlı bir orduyduk ama yine mağlup olduk. Hem de çok kötü bir şekilde. Ordumuz perişan bir vaziyette geri çekiliyordu size esir düştüğünde.
General, haklı olmadığınız her davada yenilmeye mahkumsunuz. Kuvvetiniz ne kadar güçlü olursa olsun önemli olan inancınızdır. Askeriniz bizim topraklarımıza neden girdi? İşgal etmek için, öyle değil mi?
Evet. Çar Hazretlerinin işgal politikası gereği.
İşte siz bu noktada kaybettiniz. Ve zaman zaman kazanabilseniz bile sonunda hep kaybetmeye mahkumsunuz.
Neden İmam Şahin? Bunun sırrı nedir?
Çünkü biz bize ait olanı koruyoruz. Sizse başkalarına ait olanı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. İşte sır burada. Biz topraklarımızda sizleri istemiyoruz. Ailelerimizi, dinimizi, bayrağımızı, sözün kısası hürriyetimizi sizlerin eline bırakmak istemiyoruz. Bu savaşı bizim kazanmamız için yeterli bir sebeptir general.
Haklısınız Şeyh Şamil. Esirinizim. Bana istediğinizi yapabilirsiniz.
Sizi serbest bırakacağım general.
Ne? Anlamadım. Yani beni serbest mi bırakacaksınız?
Evet general. Ülkenize sağ salim dönebilmeniz için de yanınıza en güvendiğim naiplerimden birini vereceğim. Onun emniyeti altında gideceksiniz sevgili çarınızın yanına.
İyi ama neden İmam Şahin? Biz seni yakalasaydık serbest bırakmazdık. Çar dünyanın parasını verirdi bize. Çünkü sizi ölü veya diri mutlaka yakalamamızı istiyordu.
General, sizi serbest bırakmamın sebebi az önce bana sorduğunuz sual ve aldığınız cevaplardır.
Anlayamadım.
Çarınıza gidin ve bu harbi neden hep bizim kazandığımızı ve neden sizlerin hep kaybettiğini ona anlatın. Siz ne demek istediğimi anladınız. Şayet çarınız da anlarsa askerlerinin kanını boşuna dökmekten vazgeçebilir. Güle güle general.
Elli bin kişilik seçkin bir ordu bir dağlının hakkından yine gelemedi ha?
Üzgünüm Çağ Hazretleri. Ama bu savaşta diğerlerinden daha fazla zayiat verdik efendim.
Anlayamıyorum general. Aklım hafsalam almıyor. Nasıl olur da bir avuç çapulcu benim düzenli ordumu yener, perişan eder. İşte bunu anlamıyorum ben.
size az önce Şamil'in söylediklerini naklettiğim gibi. Bu terazinin dengesini bozan sanırım onların inançlarıdır efendim.
Saçmalamayın general. Bizim askerlerimiz, değerli kumandanlarımız, generallerimiz onlardan daha az mı inançlı yani?
Biz işgale gittik. Onlarsa dinlerine, milliyetlerine, ailelerine sahip çıktı. Hmm. Şüphesiz onlar bu yüzden bizden daha baskın çıkıyor Çağrı Hazretleri.
İnanmak çok güç bu laflara.
Ama doğru efendim. Askerlerimiz panik içindeydi. 200 Çeçen atlısı binlerce kişilik ordumuzu bir saat içinde dağıtıyordu.
General, Kont Voroskop şu anda nerede?
Elindeki kuvvetleri daha fazla kaybetmemek için geriye, karargaha çekildi efendim.
Bu savaş durmayacak general. Öyle veya böyle Kafkasya benim olacak. İster bu Şamil, ister bir başka Şamil. Buna asla mani olamayacak. General, zor günler geçirdiğinizin farkındayım. Birkaç gün istirahat edin. Sonra tekrar Kafkasya topraklarına giderek birliğimize katılırsınız.
Çar Hazretleri.
Evet general, söyleyin.
Askerlikten istifa etmek istiyorum efendim.
İstifa etmek mi? Neden?
Kafkasya harekatından müspet bir netice alınacağına inanmadığım için. Şamil'in dediği gibi. Zaman zaman birkaç kaleyi zapt etsek bile onlardaki hürriyet, milliyet ve din aşkı olduğu müddetçe biz o topraklarda yapacağımız her savaşı kaybetmeye mahkumuz efendim.
Alçak Moskov. Önüne çıkan her köyü yakıp yıkıyormuş. Daha dün bir köyü yine yerle bir etmişler.
Yarın öbür günde bizim köye gelirler. Burada taşın üstüne taş bırakmazlar.
Kendimize değil, çoluk çocuğa, kadınlara acıyorum.
Ne kadar dirensek nafile. Çok kalabalıklarmış. Büyük büyük topları bile varmış.
Hepimizi kırar geçerler. Ben derim ki Ruslar buraya gelirse onlarla bir anlaşma yapalım.
Vatanımıza, hürriyetimize, dinimize ettiğimiz yemin ne olacak peki?
Boşu boşuna köylümüzü katlettireceğimize Ruslara yalancıktan da olsa boyun eğebiliriz. Hem ne çıkar ki bundan?
Dostum dinleyin beni. Bu konuda Şeyh Şamil'in ne kadar sert ve kararlı olduğunu biliyorsunuz. Şamil, ölmek var, Ruslara boyun eğmek, topraklarımıza sokmak yok demedi mi? Ne çabuk unuttunuz?
Direnmemizin de bir faydası yok ki. Silahımız yok. Onların köyümüzü yakıp yıkmasını, hepimizi öldürmesini nasıl engelleyebilir?
İmam Şamil'e ne diyeceğiz peki?
İmama gidip köyümüzün durumunu anlatacağız.
Ateşle oynuyorsunuz. Şamil'e verdiğimiz sözü düşünün. Kanınızın son damlasına kadar onun şanlı bayrağı altında düşmana karşı harp edeceğimize, Ruslarla dost olmayacağımıza dair yemin etmemiş miydik? Nasıl olur da Şamil'e böyle bir teklif yapabiliriz? En önemlisi kim utanmadan bunu Şamil'e söyleyebilir?
Kura çeker. İçimizden iki kişi gider. Durumu Şamil'e anlatır. Kura çeker. Evet.
Şamil evladım.
Buyur ana.
Oğlum, yiğidim. Bugün dağ köylerinden iki Müslüman geldi. Biri bilge bir adam, diğeri ise genç biri.
Ne isterler ana?
Oğlum, ananın kalbi binlerce yaralı ana yüreğinin takat getirilmez ezalarını yüklenerek senden şifa ve teselli bekliyor.
İstediğin nedir ana?
Çeçenistan'ın yetim ve uzak köşelerinde hiç kimseden yardım görmeyen ve senin de elinin uzanamayacağı yerlerde kahramanca ölmekten başka ellerinden bir şey gelmeyen yiğit yavruları analarına bağışla. Bunları boş yere gavura kırdırtma. O dağ köylüleri yakında köylerine saldırıda bulunacak Rus gavurlarıyla mahsustan bir anlaşma yapmak istiyorlar ve senden de uygun bulmanı bekliyorlar.
Ana, bunları nasıl versin bana? 25 sene, tas tamam 25 senedir cihad ediyorum Ruslarla.
bu şanlı mücadelemizde bezginlik gösterenlere ve imanları sarsılanlara karşı en küçük bir af ve müsamahada bulunmazken nasıl olur da bunları sen anam olarak söylersin bana? Bunun, bu teklifi yapmanın cezası nedir bilir misin ana?
Ne yaptım ben ya Rabbim, ne yaptım? Keşke ağzım kursaydı da oğluma bu şefaatle bulunmasaydım. Çeçenistan'ın kafire boyun eğmesi gibi bir günahı Şamil'in vicdanı asla kabul etmeyecektir.
Ne oldu? İmam kapandığı mescitten çıkmıyor. Bir şey mi oldu?
Mutlaka mühim bir şey vardı. Şamil ne zaman mühim bir şey olsa mescide kapanıp tefekkür eder.
Be hey şaşkınlar. İmamımızın neden mescide kapandığını bilmiyor musunuz?
Hayır, neden?
Geçenlerde iki dağ köylüsü gelip imamın anasından kendileri için şefaatte bulunmasını istemişler İmam Şamil'den.
Ne şefaatiymiş bu?
Ruslardan korkmuşlar. Şeyh Şamil'e gelip söylemesi için anasını vasıta etmişler. Ruslar köylerine gelirse onlarla geçici anlaşma yapmak istiyorlarmış.
Aman Allah'ım, nasıl olur da İmam Şamil'e böyle bir teklifi getirebilirler? Candan da mı susamış bunlar?
Başlarına geleceği bildiği için de Şamil'le kendileri görüşmemiş. Anasını kandırmışlar. Şimdi imam ne yapacağına karar verecek.
Ne demek ne yapacak?
İmamın yemini vardır. Kim ki Ruslara el uzatıp cihattan korkarsa cezası ağır olacak demiş.
Dur bir dakika, dur. Şimdi Şamil'e bu teklifi anası yaptı diye imam anasını mı cezalandıracak?
Geliyor. Üç gündür kapandığı mescitten nihayet çıktı.
Kararını vermiş galiba.
Anam cezasını çekecektir. Yeminim vardır. Anam cezasını çekecektir.
Sen haklısın oğlum. Sen doğru dersin Şamil'im. Eğer adaleti yerine getirmekten bir daha geri durursan... Sana verdiğim sütü helal etmem. Ver cezamı.
Ama o benim anamdır. Kalbim Allah'a ayan ve malumdur ki... üzerimde en büyük hakkı ve sayısız nimetleri bulunan bu aziz kadın hakkında... şeriatın verdiği hükmü tatbik etmekten beni hiç kimse alıkoyamaz. Mescide kapanarak... sabahlara kadar Allah'ın huzurunda geçirdiğim bütün o karanlık, ıstıraplı geceler sırasında hep bu müşkül meselenin halline çalıştım. Karşımızda Rus var. Rus'a aman vermektense, kafir olmaktansa 15 milyon Kafkasyalı'nın hayat ve hürriyetine 1000 ana ve 1000 Şamil feda olsun dediğimde işte o zaman... gönlüm feraha kavuştu. Anamın masum ve pak olduğuna 1000 kere iman ettim. Kalbi bilmeyerek ve hesap edemeyerek düştüğü hatanın cezasını kafi derecede çekmiştir. Bu cezanın cismani kısmını onun her şeyine varis olan oğlu çekecektir. İşte halkımın huzurundayım. Ve elbisemi de çıkarttım. Sırtım bu cezaya hazırdır. Allah'ın emrini yerine getirmekte tereddüt etmeyeceksiniz. Bütün gücünüzle vurun.
Yeter, vurmayın artık. Geri kalanını bana vurun.
Şamil'in anası hepimizin anasıdır. Eğer anasının cezasını o çekecekse biz de hazırız. Bana vurun!
Yalvarırız Şamil. Emir ver cezanın geri kalanını biz paylaşalım.
Evet.
Paylaşalım. Susun! Adalet yerine geliyor. Vur kırbacı bir adam. Ne bekliyorsun? Hem vur hem say. Allahu
Söyleyin bana. Anamı dalalete düşüren o adamlar nerede?
Buradayız. Buradayız.
Buradayız ya Şeyh Şami.
Öldüreni aldınız.
Hayır.
Ruslara el uzatmak isteyen, gafillerin meramlarını bize meşru göstermeye çalışan o günahkar elçilere ilişmeyin. Bırakın yanıma gelsinler.
Bağışla bizi İmam Şami. Ben bu işin böyle olacağını biliyor ve böyle bir vazifeyi asla kabul etmiyorum. Benim gibi herkes de kahraman imamımızın huzuruna böyle bir yüz karası teklifle gitmekteki müthiş zorluğu takdir ediyordu. Ama işe melun bir şeytan karıştı ve bu içinden çıkılmaz işi kura ile halletmiş.
Kura ikimize düştü Şeyh Şahin. Keşke başımıza yıldırım düşse, atlarımız uçurumlardan uçup bin parça olsaydık da senin huzuruna alnımızda bu kara damgayla çıkmasaydık.
Tamam. Hadi kalkıp doğruca sizi bana gönderenlerin yanına gidin ve şeytanın ivasına kapılan zavallılara burada Drago'da gördüklerinizi anlatın. Benim onlara vereceğim cevap budur.
Neden üzgün durursun baba? Canını sıkan bir şey mi vardı?
Abin, Ahmet Cemalettin'i düşünürüm oğlum. Tam 18 sene oldu. Kalleş Rus generali rehin diye alıp çara hediye etti abini. Acep ne yapıyordur? İyi midir oralarda diye düşünüp dururum işte. Gazi Muhammed bana danışmadan nasıl böyle bir işe kalkışabilir?
Dün gece yarısından sonra yanına 50 atlı alarak yola çıkmış ya imam.
Allah Allah, delirmiş bu oğlan. Kahramanlığında bir sınırı vardır. Peki neden gitmiş Gürcistan'a, bilen yok mu?
Kimseye bir şey söylememiş.
50 atlıyla Gürcistan'a gidilir mi? Bari 200 atlı alsaydı. O topraklar Rus askerleriyle kaynıyordu.
Hey, Gazi Muhammed geri döndü.
Oğlunuz dönmüş Şeyh Sami.
Hemen buraya yanıma getirin onu.
Bırakın kolumu.
Hey! Neler oluyor orada?
Baba, size danışmadan gittiğim için beni bağışlayın.
Neler oluyor Gazi Muhammed? Bu kadınlar da kim? Nereden getirdin bunları buraya?
Baba, bu hanım Gürcistan prensi David Cavcavatzade'nin hanımı. Diğer hanım da kız kardeşi.
Peki ne arıyorlar burada?
Her ikisini de dün gece şatodan kaçırdım.
Ne? Kaçırdın mı? İyi ama neden?
Düşündüm ki bu güzel prensese karşı belki Çar Nikola 18 yıldır rehin tuttuğu abim Ahmet Cemalettin'i bize geri verir.
Nasıl? Nasıl böyle bir işe cüret edebilirler? Söyler misiniz Prens David? Hani şatonuz çok iyi korunuyordu?
Hakikaten de korunuyordu Çar Hazretleri. Ama Şamil'in oğlu 50 atlıyla yıldırım gibi saldırmış şatoma. Ben o sırada şatonun dışındaydım.
Bir grup atlı içinde 500 asker bulunan koca bir şatoyu basıyor. Eşiniz Prenses Aneti ve kız kardeşinizi kaçırıyor. Delirmek işten değil.
Haklısınız Çar Hazretleri. Perişan bir durumdayım.
Yazın. Çar Nikola'ya teklifimdir. Gürcistan prensesi ve dahi kız kardeşi elimdedir. Kendilerine iyi bakılmaktadır. 18 sene önce yalan ve dahi dolanla elimden aldığınız büyük oğlum Ahmet Cemalettin'i geri verin, prensesinizi alın.
Okuyun prens, dinliyorum.
Çar Hazretleri, karım ve baldızıma karşılık sarayınızda bulunan oğlu Ahmet Cemalettin'i istiyor.
Tahmin etmiştim bunu. Yoksa durup dururken neden kaçırsınlar bir prensesi? Benim aptal, salak generallerim koca orduyla yakalayamadılar. Şimdi de başımıza böyle bela oldu işte.
Çar Hazretleri...
Ne soracağını biliyorum prens. Eşiniz prensesi kurtarmak için Şamil'in oğlunu vereceğim ona. Ama şunu iyi bil ki hiç istemeden yapıyorum bunu. Hiç istemeden. Muhafız! Muhafız! Çabuk muhafız kıtasından Albay Ahmet Cemalettin'e göndersinler bana. Çabuk.
Fakat birazdan başlayacak baba. Cemalettin'e kavuşacağız.
Çok özledim onu. Tam 18 yıl oldu Gazi Muhammed.
Hey! Oradakiler! Hiç topuca hazır mısınız?
Biz hazırız.
Tek sesiyle birlikte yürümeye başlayın. Köprünün tam ortasına geldiğimizde siz prensesle Türk kardeşini, biz de Ahmet Cemalettin'i size teslim edeceğiz. Tamam mı?
Tamam!
Allah'ım sen bize güç ve sabır ver. Ben gidiyorum baba.
Dur oğlum. Şu torbayı al. Ahmet Cemalettin'i teslim aldığında bu torbanın içindeki Kafkas elbiselerini giydir ve öyle getir yanıma. O rezil Rus üniformasıyla görmek istemiyorum oğlumu.
Olur baba.
Hadi arkadaşlar. Prensesle kız kardeşini alıp köprüye doğru yürüyelim. Tamam, burada duralım.
Hey! Kafkaslılar! Değiş topuşa başlıyoruz.
Ahmet Cemalettin'i bize doğru yollayın. Biz de prensesle kız kardeşini yolluyoruz size.
Tamam!
Geliyor işte. Geliyor. Ya Rabbim, ne kadar da sevimli. Arslanlar gibiymiş abim. Tıpkı babam. Aynı ona benziyor.
Abi! Abi!
Geldim işte.
Sen Gazi Muhammed'sin değil mi?
Evet abi. Yiğit kardeşim benim.
Babam nerede?
Köprünün ucunda bizi besliyor. Dur. Önce şu üzerindeki pis Rus üniformasını çıkar.
Ne giyeceksin peki?
Al şu Kafkas kıyafetlerini. Bunları giy. Hadi.
18 sene oldu abi. Çok ızdırap çektin mi çanın sarayında?
Sorma canım kardeşim. Sorma. Yaktılar beni. Gençliğimi yediler. Verem oldum Gazi. Verem oldum. Ah, ah. Ben hazırım Gazi. Gidelim.
Babam çok özlemişti seni abi. Yokluğunu hep duydu 18 yıl boyunca. Hani derler ya, burnunun direği sızlardı. Sen de babamı bizleri özledin mi abi?
Evet Gazi. Çok seneler geçti. İnsan anasını, babasını, yakınlarını özleyemez mi?
Ahmet Cemalettin. Oğlum, evladım, yiğidim. Hoş geldin vatan toprağına.
Baba, babacığım.
İşte imam oğluna kavuşmuştu. Fakat sevinci uzun sürmedi. Ahmet Cemalettin hastaydı. Uzun süredir doktor nezaretindeydi. Kimi doktor rahatsızlığı için ruhi derken, kimi doktor da tüberküloz diyordu. Öldüğünde henüz 31 yaşındaydı. Ölümü bütün Kafkasya'yı üzdü. Ahmet Cemalettin, Karata köyünün köşesinde vatan toprağının mis gibi mübarek ve bereketli kollarına düşerken, kalbi yaralı baba Şamil ise yine o bir avuç kuvvetiyle Rus askerlerine karşı savaşıyordu. Böylece aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Birbirinden değerli kumandanların şehit düşmesi Şamil'i giderek güçten düşürmeye başladı. Ve 35 senedir yırtıcı bir kartal gibi Rusları püskürten, onların işgalci ve sömürücü politikasını engelleyen Şamil, kuş uçmaz, kervan geçmez, özellikle düşmanlara geçit vermeyen Gunip Dağı'nın tepesinde sayıları 30 bini bulan Rus askeri tarafından kuşatıldı. O sırada Şamil'in amansız takipçisi Çar Nikola ölmüş ve yerine oğlu 2. Alexander Çar olmuştu. O da babası gibi Şamil'i sarayında görmek istiyordu. Ama esir olarak.
Sıkın dişinizi yiğitlerim. Moskov askeri buradan çıkamaz. Burada günlerce, hatta aylarca müdafaada kalabiliriz.
Ama durumumuz geçtikçe kötülüyor. Beklediğimiz hiçbir yardım gelmiyor.
Gelecek. Düşmana çeşitli kollardan hücum eden naiflerin kuvvetleriyle yetişecek bize. Merak etmeyin.
Şehşan, sana diyeceklerim var.
Söyle Taşvacı.
Söyleyeceklerim hiç hoşuna gitmeyecek.
35 yıldır savaşıyorum Taşvacı. Ne ölümden ne de başka bir şeyden korktuğum, yıldığım görülmemiştir. Her türlü kötü habere alışığımdır.
En değerli kumandanlarımız şehit edilmiştir.
Hepsi mi?
Hayır. Keşke hepsi şehit olsalardı yani.
Neden böyle söylüyorsun kumandan?
Kabet Muhammed.
Yoksa... Yoksa... O da mı şehit oldu?
Hayır. O maalesef can kaygısına düşerek emrindeki askerlerle birlikte Rus başkomutanlara teslim oldu.
Yalnız... Kabet Muhammed gibi bir yiğit... Kafkasya'daki cihadımızın... Göz kamaştırıcı onurlu meşalesi bu alçaklığı yapamaz.
Ama yapmış Yaşa. Hem de başka kumandanlarımızın da aklına girerek onların da teslim olmasını sağlamış. Duruhalar kadısı aslanı da beraberinde götürerek Ruslara teslim olmasını sağlamış.
Sen ki Rus ordusunun amansız ve korkunç bir düşmanıydın. Ya ama neden? Neden bu korkaklığı ve hainliği yapmış?
Kafkas halkının Rus zulmü karşısında kırılmaması için... ...daha fazla kan dökülmemesi için teslim olduğunu söylemiş.
Taşvacı. Binlerce şehit mezarı üzerinde yükselen... ...ve sırtını zafer destanlarıyla dolu 35 yıllık... ...parlak ve şanlı bir maziye dayayan Kafkas cihadı... ...korkunç bir şekilde çöküyor. Sen de hissediyor musun bu çöküntünün seslerini?
Biz sonuna kadar seninleyiz.
Kendimizi müdafaa ettiğimiz şu dağda kaç kişiyiz Dejon?
400 kadar varız efendim.
Yarısına yakın kadın ve çocuk. Görüyorsun ya Taşvacı. Kuvvetimizin büyük bir kısmı şehit düştü. Bir kısmı dağlarda, şurada, burada. Bir kısmı da can kaygısına düşüp teslim oldu. Ve kala kala 400 kişi kaldık. Ama ben nefes aldığım sürece tek kolum kalsa dahi Moskov gavuruna bu dağı mezar edeceğim. Değil 400 kişi tek başıma kalsam bile. Nal sesleri. Nal sesleri. İşte beklediğim işaret diyor. Dememiş miydim sana?
Bu gelen oğlunuz Gazi Muhammed Yaşa.
Aslan oğlum benim. Hızır gibi yetişti bize.
Baba, sizi gördüğüme sevindim.
Çekile çekile bu dağa kadar geldik. Sen ne yaptın?
Biz de çarpışa çarpışa buraya yanınıza gelebildik. Kala kala 50 askerim kaldı. Diğerleri...
Şehit mi oldu?
Evet, şehit oldu.
Rus güllesi askerimizin içine düştü.
Biz neden ateşlerine karşılık vermiyoruz?
Cephanemiz çok az kaldı Gazi. Rus askeri yaklaşmadan ateş etmiyoruz. Hele bir yaklaşsınlar.
Açlık son haddini buldu ya Şamil. Ayakta kalanlar karınlarına taş bağlayıp öyle savaşıyor.
Rus topları taş üstünde taş bırakmıyor. Her ateşte en az 10 kişi ölüyor. Kala kala 50 kişi kaldı.
Çocuklar açlıktan şişip şişip ölüyor.
Dinleyin beni. Siz naiplerim ve ulemalar. Şimdi size soracağım şu suale bir cevap verin. Rus prensinin teklif ettiği teslimi kabul ettiğim takdirde... ...yarın huzur-u ilahide mesul ve günahkar sayılır mıyım, sayılmaz mıyım?
Ey Şamil, sen hem dinine hem de vatanına bağlı bir adamsın. Şu anda Kafkasya'nın her tarafında direniş sindirilmiş ve kırılmıştır. bu ümitsiz mücadeleye kullar razı değildir. Bugüne kadar vatanımıza girmek isteyen, bizi dinimizden etmek isteyen kafir ellerini kırdın. Bu kadar sıkıntıya, zulme, işkenceye, Allah-u Teala'nın rızası için katlandığına hepimiz bu dünyada da ahirette de şahitlik ederiz.
Gidin ve prenses söyleyin. Teslim şartlarını kabul ediyorum.
İşte Kafkasya'nın efsane kahramanı Şamil geliyor. Sonunda teslim oluyor.
Başkalarının yapamadığını ben yaptım. Ben yaptım. Koca Şamil'i ben teslim aldım.
Durun.
Neden albay? Hani teslim olduğumuz takdirde istediğimiz yere gidecektik.
Biz size o teklifi bir hafta önce yapmıştık. Ama siz teklifimizi kabul etmeyip direndiniz. Bu yüzden şu andan itibaren Rus çarı 2. Alexander Hazretleri'nin savaş esirisiniz.
Nerede kaldı askerlik şerefiniz, haysiyetiniz?
Sizin ve ailenizin hayatı ve selametleri Rus başkomutanlığının koruması altındadır. Ve her türlü tehlikeden uzaktır. Müsterih olunuz.
Avarca'da bir darbı mesel vardır. Köpekler bir adamı ikinci defa ısırışında hazırlıklı bulur. Başıma gelecekleri tahmin ediyordum. Bundan 20 yıl önce Ahulgoh muharebesinde senin gibi omuzu bol apoletli bir general beni ısırarak oğlumu kaçırmıştı. Bugün de bütün tecrübeme rağmen senin gibi general kıyafetli bir mahluk aynı şeyi yapıyor.
Albay!
Emredin generalim.
Misafirleri Selin Han Şura'ya götürmek üzere gerekli yol hazırlıklarını yapın. Orada bir müddet misafirimiz olacaklar. Albay! Nedir bu dışarıdan gelen sesler ha?
Şamil'in burada olduğunu haber alan Kafkasyalılar generalim. Akın akın şehre geliyorlar. Dağlardan, ovalardan, köylerden, her taraftan.
Her taraftan mı geliyorlar dedin?
Evet.
Ne istiyorlar peki?
Şamil'i görmek, elini öpmek için. Generalim, Kafkasya için Şamil her zaman vazgeçilmez bir liderdir.
Evet, haklısınız albay. Bu işi kökünden kestirip atmak en iyisi olacak herhalde. Derhal hazırlık yapın. Yarın Şamil ve vaiyetini baş şehrimiz Sankt Petersburg'a götüreceğiz.
Bizi nereye götürüyorsunuz albay?
Sankt Petersburg'a efendim. Çarımızın sarayına.
Desenize albay. Ömrümü verdiğim, 35 yıl elimde kılıç, taşı toprağı için savaştığım Kafkasya'yı terk ettiriyorsunuz bana.
Kader efendim.
Kafkasya lideri Sayın Şeyh Şamil.
Şeyh Şamil. Şeyh Şamil. Kafkasya'nın kartalı, aslanı, efsanevi lideri. Hoş geldiniz sarayıma.
Demek siz savaşları hep bu saraydan yönettiniz ha?
Evet. Siz de geçit vermez dağların tepelerinde. Gelin Şeyh Şamil. Sizi bir öpeyim. Siz çok büyük bir kahramansınız Şamil. Düşmanımsınız ama yiğit, vatansever bir adamsınız. Sizin gibilere ancak saygı ve hayranlık duyulur.
Siz de çok misafirperver bir çarmışsınız. Aynı zamanda da alçak gönüllüsünüz.
Siz ki babam Çar Nikola'ya ve en ihtişamlı ordularımıza Kafkasya'da tam 35 sene direndiniz. Şeyh Şamil, şu andan itibaren esirim değil misafirimsiniz. Bu itibarla hareketlerinizde serbestsiniz. Bu gece sizin şerefinize sarayımda bir balo vereceğim. Katılırsanız beni hakikaten memnun edersiniz.
Gerçekten de Çar 2. Alexander, Kafkasya'nın efsanevi lideri Şeyh Şamil'i ağırlamak için elinden geleni yapmıştı. Ona bir esir gibi değil, misafir gibi muamelede bulunmuştu. Bu misafirlik bir ay kadar sürdükten sonra, Şamil ve maiyeti, esaret yıllarını geçirmek üzere, kendisine ikamet yeri olarak tayin edilen Kaluga şehrine gönderildi. Yanına da mihmandar olarak Rus ordusundan Mustafa isminde kazanlı bir Türk binbaşısı verildi. Binbaşı Mustafa, Şamil'in emir ve protokol subayıydı. Ayrıca Çar tarafından Şamil'e yılda 24 bin rublede tahsisat bağlandı.
Demek ömrümüzü geçireceğimiz konak bu, öyle mi?
Evet efendim. Bu şehrin en güzel konağıdır.
Evet, güzel bir konakmış.
Şeyh Şamil, siz Çar Hazretlerinin çok değer verdiği bir devlet adamı, bir misafirsiniz. Bu yüzden bazı protokol kaidelerine uymanız gerekiyor efendim.
Ne gibi binbaşı?
Efendim, Çar Hazretlerinin emirleri gereği bu şehre gelen ve geçen binbaşıdan yüksek bütün Rus zabit ve generalleriyle mülkiye memurları üzerlerine üniformalarını ve nişanlarını takarak sizi resmen ziyaret edecekler. Tabii siz de onları kabul edeceksiniz.
Bu Çar'ın bana verdiği değeri gösteriyor binbaşı. Yalnız benim de kendime göre bir protokol kaidem var. Ben de onu söyleyeyim.
Emredin efendim.
Ziyaretler haftanın muayyen bir günü yapılacak. Bugünlerde bütün ziyaretçiler gelip toplandıktan sonra beni çağıracaksınız. Ve ben kalkmadan kimse gitmeyecek. Ayrıca konuşmaktan fazla hoşlanmam. Gelenlere birkaç basit ve malum sualler soracağım. Onlar da bu suallere cevap verecekler.
Anlaşıldı efendim. Bu protokol işini ben istediğiniz gibi yürütürüm.
Kaluga'da tam 10 yıl esaret hayatı sürdü İmam Şamil. Bu 10 yıl zarfında saçları beyazlaştı, takattan düştü. Gerek esaret hayatı, gerekse de Kaluga'daki sert hava yüzünden Verem'den ölen kızı Nefiset'le gelini Gazi Muhammed'in karısı Kerime, Şamil üzerinde büyük tesir yaptı. Bu arada bir de oğlu oldu. Muhammed Kamil adı verilen bu çocuk, daha sonra Türk ordusunda kıymetli hizmetler vererek paşalığa kadar yükseldi. Daha sonra yine yolculuk göründü Şeyh Şamil'e. Bu sefer gittiği şehir Kiev'ti. Ama esaret yılları ve ihtiyarlık bu efsanevi Kafkas kartalını çok yormuştu. Şimdi ancak iki oğlu Gazi Muhammed ve Muhammed Şefi'nin kollarına girmesiyle yürüyebiliyordu. Bu arada Kafkasya'ya bir seyahat yapan Çar, dönüşte Kiev'e de uğrayıp Şamil'i ziyaret etmişti.
Nasılsın Şeyh Şamil?
Nasıl olabilirim ki Çar Hazretleri? Gördüğünüz gibi ihtiyarlık iyice çöktü omuzlarıma. Ayrıca hasret ateşi hala kalbimde yanıyor.
Benden ne istiyorsun Şeyh Şamil?
Haç vazifemi yapmak, devleti Ali Osmani'yi de görmek istiyorum. Ölmeden hiç olmazsa mübarek Mekke'yi, Medine'yi bir göreyim. Bunu yaşlı bir adamın son arzusu olarak da kabul edebilirsiniz herhalde.
Peki bize karşı bir daha silah kullanmayacağına söz verir misin?
Bu mümkün mü? Yaşım 70 küsur Çar Hazretleri. Gördüğünüz gibi ancak iki oğlumun yardımıyla ayakta durabiliyorum. İstemesem de artık çok geç.
Peki. Osmanlı topraklarına gitmenize bir şartla razı olacağım.
Nedir?
Büyük oğlunuz Gazi Muhammed bizimle kalacaktır.
Rehin olarak mı?
Hayır. Hasta generali ve imparatorluk yaveri harbisi olarak.
Yine de size rehin kalacak ama.
Ben öyle düşünmüyorum Şeyh Şamil. Şartımı kabul ettiğiniz takdirde istediğiniz anda yola çıkabilirsiniz.
Ve bir sabah vakti Şeyh Şamil, ailesi ve 70 kadar Dağıstanlı hac vazifesini yerine getirmek üzere Rusya'dan vapura bindiler. İmam Şamil'in bir Rus vapuruyla İstanbul'a geleceğini haber alan Sultan Abdülaziz Han'ı ve 1870'li yılların İstanbul halkını bir anda heyecan sarmış, her tarafta büyük hazırlıklar yapılmaya başlamıştı. Dile kolay. Tam 35 sene elinde kılıçla Ruslara geçit vermeyen büyük Müslüman, büyük savaşçı Şamil, İslam'ın göz bebeği İstanbul'a geliyordu.
Şamil vapurdan iniyor. geliyor. Geliyor.
Hey, şuraya bakın. Padişahımız Sultan Abdülaziz Han'da rıhtımda.
Olacak değil. Padişah misafirini karşılamak üzere rıhtıma çıkıyor.
Bu da padişahımızın Şamil'e verdiği kıymeti ve muhabbeti gösteriyor.
Vay efendim.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Sevgili padişahım, neden rahatsız oldunuz? Ben sarayınıza geldim.
Şey Şamil. Babam Sultan Mahmut mezarından çıksaydı ancak bu kadar sevinç ve heyecan duyardım. Benim muazzez ve mükerrem misafirlerim, Memaliki Mahsuse-i Şahanem'in her tarafı açıktır. Gerek pek kıymetli olan mübarek şahsınız, gerekse evlat ve iyaliniz hakkında her türlü arzularınızı yerine getirmek bizzat benim ve hükümetim için en zevkli ve vicdani bir vazife olacaktır.
Şevketli hünkârım, şahsıma göstermiş olduğunuz sevgi beni çok duygulandırdı. Sağ olunuz, var olunuz. Ne kendim ne de evlatlarım için en küçük bir maddi arzum yoktu. Tek bir emelim vardır. O da dünya gözüyle Medine-i Münevvere'ye giderek orada Kurb-ı Resulullah'ta ikamet ve ibadetime müsaade-i şahanelerinizi benden esirgememenizdir.
Bu arzunuz hemen yerine getirilecektir.
Bir de hünkârım.
Söyleyin kıymetli misafirim. Sizin için yapamayacağım şey yoktur.
Hünkârım, Rus çarından bu yolculuk için izin alırken haç vazifemi yerine getirdikten sonra tekrar Rusya'ya dönmem istendi. Hatta bunun için oğlum Gazi Muhammed'i onlara rehin bıraktım. Artık yaşlandım. Allah'ın takdiri odur ki öleceğim. Hiç olmazsa mukaddes topraklarda son nefesimi vermek isterim.
Benden istediğiniz nedir?
Rus çarıyla görüşüp Medine'de ikamet buyurulmamın ve ellerindeki rehin oğlum Gazi Muhammed'in de yanıma gönderilmesinin teminidir hünkârım.
İsteğinizi yapmaya çalışacağım Şeyh Şamil. Lala, derhal bana Rus elçisi çağırılar.
Baş üstüne.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han'ın rızasını kırmayan Çar II. Alexander, İmam Şamil'in oğlu Gazi Muhammed'i babasının yanına gönderdi. Sonra Şamil bir sabah yine ailesi ve kendine sadık Dağıstanlılarla birlikte vapura binerek önce Mısır'a gitti. Onu burada Mısır lideri meşhur İsmail Paşa karşıladı. Büyük saygı ve ikramlarda bulunan Mısır lideri Şeyh Şamil'i koyacak yer bulamıyordu. Bir süre Mısır'da kalan Dağıstan aslanı Şamil, daha sonra hac görevini yerine getirmek üzere Cidde'ye gitti. O yıl hac mevsimi Hacı Ekber'e, yani Arafat'a çıkılan gün olan Cuma'ya tesadüf etmişti. Cidde'de büyük merasimle karşılanan Şamil'i, Mekke emiri Şerif Abdullah, büyük bir tahterevana bindirerek, Peygamberimizin torunlarına ve sülalesine ait bulunan Şüreyfa dairesine misafir ettiler. İmam Şamil, Mekke'de etrafında 100.000'den fazla Müslümanın taşkın muhabbet tezahürleri arasında, Hacı Ekber'i ifa edip muradına erdikten sonra, ruhunda yanan en büyük ve mukaddes hasret yangınını gidermek ve en son muradını gerçekleştirmek üzere Medine'ye gitti. İmam Şamil'i Medine'de de büyük bir kalabalık karşıladı. Medine muhafızı ve Şeyhülharem Hafız Paşa, Şeyh Şamil'i bu büyük İslam mücahidini Ahmed-i Rufai ailesine mahsus mükellef bir binaya misafir etti. Bu ailenin o sırada hayatta ve Medine'de bulunan en büyük evladı ve reisi, ceddinin ismini taşıyan Şeyh Ahmed-i Rufai idi. Şamil, Medine'ye yerleştiğinin ikinci gününde, bütün hayatında bir an bile kurtulamadığı o müthiş aşkın mihrabına başını koymak ve içindeki sönmek bilmez hasreti kana kana dindirmek emeliyle Uhud Hendek, Taif ve Mekke Gazve-i Ekberlerinin Gazi-i Ekber'ini ziyarete koştu. Peygamberimizin mübarek kabirlerinin ayak ucunda el bağlayıp duran Şamil'in arkasında 70 Dağistan mücahidi huşu içinde saf tutmuş ve Şeyhül Harem Paşa ile bütün Medine eşrafı ve sadadı bu mukaddes ve tarihi merasime iştirak etmişti. Sonra günler haftaları, haftalar ayları kovaladı durdu. Artık İmam Şamil tamamiyle dünya umurundan uzaklaşmış, manevi ve ruhani aleme çekilmişti. Hava sağlığı pek iyi değildi. Sonra bir gün Şamil'in ailesi alelacele Şeyh Ahmed-i Rufai'yi eve çağırdı.
Herkes dışarı çıksın. Bir tek Şamil'in küçük oğlu Muhammed Kamil odada kaldı. Ey Allah'ın sevgili kulu kardeşim. Allah'ın bir olduğunu ve ondan başka ilah bulunmadığını söyle.
Eşhedü en la ilahe illallah. Ve
seni duymaz Muhammed Kamil. Baban Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ağlama. O çok büyük bir insandı. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük İslam mücahitlerinden biriydi. Babanın elini kokla Muhammed Kamil.
Çok güzel kokuyor amca.
O mübarek koku ancak şehadet mertebesine erenlerde zuhur eder. Bir rayihayı tayyibedir ki muhakkak senin baban da Allah'ın en makbul kulları olan o mübarek şüheda kafilesinin alemdarlarından biri olacaktır.
Şeyh Şamil'in tabutu bütün Medinelilerin elleri üzerinde taşınan bu muhteşem ebediyet yolcusu peygamberin merkadi mübarekine götürülerek cenaze namazı orada kılındıktan sonra ve Cennetül Baki denilen kabristanda peygamberimizin zevcelerinin metfun bulunduğu ziyaretgahın yanında Şamil'in evvelce pek beğendiği küçük bir tepeciğin üzerine defnedildi. Parolaları Allah, vatan ve hürriyetti. Hep bu uğurda dövüştüler, yendiler, yenildiler ama şerefleriyle kahramanlıklarıyla tarihe geçtiler. Ne mutlu din, vatan ve hürriyet uğruna çalışıp şehit olanlara. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.